Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 28. Ayrım. Ordunun düzene sokulup yürüyüşün başlatılması olanaksızdı. Bu kıyamet içinde Sokollu, asker arasına karışarak onlara vaatlerle bezenmiş öğütler vermek zorunda kaldı. Kardeşler, yoldaşlar, niçin yürümezsiz? Bunca yıldır İslam padişahıdır. Yüce Kur'an ile saygı gösterelim. Engürüs vilayetini İslam kapısı eyledi. Hepimizi nimet ve ihsanlarıyla besledi. Karşılığı bu mudur ki mübarek cesedini başımızdan götürmeyelim? İşte oğlu Sultan Selim Han padişahımız 7 gündür Belgrad'da sizleri beklemektedir. Orada merhum pederinin vasiyeti uyarınca sizlere terakki ve cülüs bahşişi ihsan edecektir. Bu sözlerden sonra öğleye doğru ordunun yürüyüşü başladı. Sokollu'nun birkaç adamı asker arasına karışarak Vezir-i Azam'ın onlar için padişahtan yüklü bir bahşiş koparacağını yayıyordu. Bunun üzerine ordu adeta koşarcasına ilerleyerek gece yarısında Mitroviça'ya vardı ve Sokollu oradan Selim'e bir mektup daha gönderdi. Selim bu mektubu okurken renkten renge giriyordu. O sırada yanında Ataullah Efendi, Hüseyin Paşa ve Celal Efendi vardı. Selim mektubu Hüseyin Paşa'ya uzattı ve "Paşa, şunu yüksek sesle oku, sonra düşüncelerinizi söylerseniz" dedi. Sokollu şunları yazıyordu. Cenazeyle vardığımızda padişah çadırı önüne sayeban çardağı kurulsun ve İstanbul'dan getirilen taht tuğların gölgesine yerleştirilsin. Merhum belki Sultan Selim Han teşrif ettiğinde ona kısmet olur demişti. Orada culus töreni mutluluk içinde yapılsın. Her kul taifesi ecdadınızın kanunu üzere bahşiş ve terakkilerini mübarek ağzınızdan işitmek beyinlerine işlenmiştir. Yani cümlesi verilsin, makbulümdür demenizi isterler. Yeniçeri taifesi içinde manevi kuvvet ve kudret sahibi evliyalar vardır. Eski kanunları, çavuşlar ellerini kaldırıp ocaktan geçen yoldaşlarına ve Yüce Osmanlı padişahlarına dualar edip amin demektedir. Sonradan cenaze namazı kılınıp başsağlığı işi tamam olunca tahtın ayağına yüz sürenlere hilatlar verile. Arizanın okunması bitince önce Ataullah Efendi fikrini açıkladı. Bu dereceye ihtiyaç yok, culus yapıldı. Hemen muratları hakimi mahkum etmektir. Hüseyin Paşa da yanıtını kısaca verdi. İstanbul'da oturup buraya gelmesek ne derlerdi, bir şey mi elde ederlerdi? Mühasip Celal Bey'in yanıtıysa şöyle oldu. Evvel zamanda vakiymiş. Mesela Yüce Osman saltanat tahtına geçemez, madem ki kul kılıcı altından geçmeye gerçekmiş. Ama mülk varisi hazır olunca bu kurallar dağdadır. Selim huzursuz adımlarla çadırda dolaşırken Ataullah Efendi'nin önünde durdu. Hocam, Yeniçeri taifesi içinde evliya var mı? Haşa padişahım diye onu yanıtladı hocası. Tamamı devşirmelerden oluşan, çoğu Türkçe bilmeyen bu adamlardan evliya olur mu? Damadının emir verir gibi tutum takınması Selim'in canını sıkmıştı. Adam, İstanbul'da yapılan culus törenini önemsemeden Yeniçerilerin huzurunda törenin tekrarlanmasını istiyor, Yeniçeriler arasında evliyalar olduğunu ileri sürerek onların kutsal yetkilerle donanımlı olduklarını ima ediyordu. Bu durumda Sultan Süleyman ne yapardı acaba? İçinde müthiş bir sarsıntı hissetti ve omuzları çöktü. Gene de Sultan Süleyman gibi davranmaya karar vererek Sokollu'ya, "Culus İstanbul'da yapıldığından yeniden tekrarlanmasına ve bahşişe gerek olmadığını" bildirdi. Ardından Sultan Süleyman'ın Zigetvar'dan getirilen otağını Belgrad dışındaki Hünkar Tepesi'ne kurdurdu. Feridun Bey bir patırtının kopmasından korkuyordu. Sokollu'ya padişahı yumuşatmak için bir arıza daha yazılmasını önerince Vezir-i Azam, "Devlet işlerinden anlamayanlara danışılırsa böyle olur. Hem dileğinizi vezir eyleyin demek daha doğrudur" diyerek onu tersledi. Ama Mitraviça'dan Belgrad'a hareket ederken asker arasına saldığı adamlarla padişahın bahşiş vermekten caydığını yayıyordu. Ertesi gün vezirler ve paşalar matem giysilerini giymiş, başlarına kıldan yapılma örtüler sarmış halde, diğer saray görevlileri ise karalar sarınıp çullar giyerek cenaze arabasının iki yanına sıralandılar. Ordu ilerlerken Belgrad halkı köprüyü aştı ve her biri esrik develer gibi hayhuy içinde cenazenin peşine takıldı. Kimsede ipekli başlık, sırmalı giysi ve gümüşten asa yoktu. İnsanlar gözyaşı dökerek muhteşem Süleyman'ın naaşını izliyorlardı. Cenaze alayı Selim'in çadırına yaklaşınca yeni padişah otağı Hümayun'dan çıkıp etrafa selamlar vererek Sultan Süleyman'ın cenaze arabasına doğru ilerledi ve dua avuçlarını açtı. Cenaze namazına imamlık edecek olan Ataullah Efendi'nin sağında padişah, solunda vezirler yer aldı ve onun namaza çağıran sesi yükselince meydan sessizliğe gömüldü. Namaz tamamlanınca Selim doğruca çadırına yöneldi. Padişahın culus bahşişinden ve terakkiden söz etmemesi yeniçerileri dalgalandırmış, kısa sürede homurtular patırtıya dönüşmeye yüz tutmuştu. Bunlardan kimileri vezirlere bağırıyorlardı. Bizim öteden gelen kanunumuza uyup bahşişlerimiz söyleşilmişti. Nice olacaktır? İmdi Edirne kapıda ya da saray girişinde siz yine bizimsiniz. Haber ola. Hatta bazıları otağa giren Selim'in arkasından biz seni avlayacak yeri biliriz diye bağırmaktan da çekinmediler. Sokaklara dağılan yeniçeriler ölen padişaha da küfürler yağdırınca cenaze kaçırılır gibi İstanbul'a yollandı. Belgrad'da 5 gün oturak ilan edildiğinden yeniçeriler Selim'le birlikte gelen Anadolu askerlerine çarşılarda saldırıyorlar. Sultan Selim Han ile gelen bu edepsiz taife içimizde durmasınlar, yoksa it gibi kılıç koyup kırarız ha diyerek hayasızlığı son haddine dek götürmekten çekinmiyorlardı. Olaylar giderek tehlikeli hal alıyordu. Belgrad sokaklarında bir avurun Urumlu'yu diye bağıran Ocaklılar, Urumlu dedikleri Anadolu askerlerine hücum etmeye başladılar. Sokollu köşesine çekilip azgınlıkları oluruna bırakmıştı. Ocaklılarla Anadolu askerleri arasında kanlı bir çatışmaya ramak kaldığını gören Selim, çetin bir kararla yüz yüze geldiğini biliyordu. Ya her şeyi göze alarak yeniçerilerle savaşa girecek ya da boyun eğecekti. Hüseyin Paşa'ya göre savaşı kazanmaları olanaksızdı. Uzun görüşmelerden sonra Hüseyin Paşa'nın Anadolu askerlerini İstanbul'a götürmesine karar verildi. Bu kararın arkasından Culus Bahşişi de gelecekti, terakkiydi. Ama Selim'in sonraki geri dönüşlerinde en büyük etken, toplantıdan sonra baş başa kaldıkları damadı Piyale Paşa'nın söyledikleriydi. Pek kalabalık olan akrabalarını eyalet valiliklerine dek her türlü göreve şaşılası inatla yerleştiren bu adam, orduyu ve memleketi avucuna aldı. Ona dokunmak, sonu belirsiz zelzeleye neden olur. Yeniçeriler de onun sözünden çıkmazlar. Bence onun dediğini yapın. Ertesi gün, nefer başına 2000 akçe culus bahşişi verileceği ilan edilse de, yeniçerilerin edepsizlikleri bitmiyordu. 2000 akçe bahşişi beğenmeyen Ocaklılar, kanunumuz 3000'dir, 1000 akçe de sefer bahşişidir diyerek 2000'er akçe daha istediler. Cenazenin İstanbul'a gönderilmesinden ve 5 günlük yasın sona ermesinden sonra ordu Belgrad'dan hareket etti. Selim'in omuzları çökmüş, kartal gibi uçup geldiği Belgrad'dan süklüm püklüm geriye dönmek, yüzüne ihtiyarlığın derin çizgilerini kazımıştı. Rumeli ve Anadolu kadı askerleriyle atbaşı giderlerken, kadılardan biri, ''Şarabı babanız merhum kaldırmışlardı. Keşke sizin şerefli zamanınızda da yasak olaydı.'' deyince ve diğeri de onu başıyla onaylayınca Selim boğazına dek kızardı. Şu gazel de merhuma aittir. ''Rintler meclisindeki saki bir acayip nam eyledim. Mescidin kandilini meyhanede cam eyledim.'' dedi ve atını hızla geri döndürerek arkadan gelen Ataullah Efendi'nin yanına vardı. Selim, düzensiz soluk alıp verişleri arasında, şimdi de kadı askerlerimiz bize hükmetmeye çalışıyorlar dedi. O akşamüstü Semendire'ye varır varmaz Selim, Ataullah Efendi ile çadırına kapandı. Hırsından titriyor, gözlerinde şimşekler çakıyordu. Yaşlı adam, bu yeniçeri takımı Varna zaferi dönüşünde bahşiş uğruna Buçuktepe'de isyan çıkarıp Fatih'in babası II. Murat'a tahtı geri vermeye zorlamıştı. Mısır seferinde geri dönmek isteyip dedenizin çadırına ok yağdıranlar da bunlardı. Kadarına şükredelim dedi. Selim'in karamsarlığı giderek artıyordu. Kendisine Mustafa yerimde olsaydı ne yapardı diye sordukça içindeki büyük çöküşün gümbürtüleri artıyordu. Birden silkindi. Nişancı tiz gelsin diye bağırdı. Nişancı içeri girdiğinde elleri arka belinde kenetli olduğu halde ortada dolaşıyordu. Nişancıya döndü. ''Hemen bir ferman tertipliyesin. Buyurdum ki Rumeli ve Anadolu Kadı askerleri ve dahi İstanbul Kadısı Azloluna yerlerine. Selim hızını alamayıp Bursa Kadısı'na varana dek neredeyse tekmil kadılıklara yeni atamalar yaptı. Ağzından çıkan her hüküm onu biraz daha ferahlandırırken, gerilmekten iyice abuslaşmış yüzüne küçücük gülücükler serpiliyordu. Selim, Semendire'den ayrıldıktan 35 gün sonra İstanbul girişindeki Halkalı Köşkü'ne ulaştı. Vakit ikindiye yaklaşıyordu ve ertesi gün yapılacak törene hazırlanılması için gece Halkalı'da kalınmasına karar verildi. Sokollu da yakınlardaki kendi çiftliğine çekildi. Selanik'i Mustafa Efendi ise ertesi günkü hazırlıkları denetlemek için arkadaşlarıyla İstanbul yolunu tutmuştu. Mumlar yakarak ağaçlar arasında içki meclisi kurmuş ve Yeniçerilere rastlayınca karanlıktan yararlanarak onlara sokuldular. Yeniçeriler, ertesi gün yapılacak isyanı tartışıyorlardı. Tanık oldukları bu görüşme hepsini ürkütmüştü. Selanik'i geri dönerek Vezir-i Azam'ı uyandırıp durumu ona bildirdi. Ne var ki Sokollu, önlem almadığı gibi padişaha bu tehlikeli durum hakkında bilgi de vermedi. 4 Aralık sabahı kuşluktan önce yola çıkıldı. Piyale Paşa, İskender Paşa, Ebu Suud Efendi, vezirler ve beyler, İstanbul'daki ulemanın tamamı padişahı muhteşem bir alayla sur dışında karşıladılar. Büyük debdebe içinde ilerleyen alay, Edirne kapıdan kente girerken, sokak başlarında mantar gibi biten Yeniçeriler ansızın büyük kalabalığa dönüştü. Bunlar, tören alayının önüne geçerek "Dura, dura!" diye haykırmaya başladılar. Ve görevliler neden bağırdıklarını sorunca onları "otluk arabası var" diye yanıtladılar. Yazarın notu: otluk arabası var, Yeniçerilerin hoşnutsuzluklarını belirtmek üzere kullandıkları bir terim. Hepsinin üzerine Rum meyhanelerinin ağır kokusu sinmiş, sapkın tarikatların sahte dervişleri bunların arasına karışmıştı. Kalabalık çığ gibi büyüyor, Yeniçeriler kol kola girip sıkı saflar oluşturarak yürüyüşü yavaşlatıyordu. Selim ise yürüyüşün yavaşlamasını halkının coşkusuna veriyordu. Alay çavuşları, "Padişahım çok yaşa!" diye bağırırken ön tarafta itişip kakışmalar artmıştı. Kaptanı Derya Piyale Paşa bu yavaşlamayı hayra yormuyordu. Deneyimli paşa, Yeniçeri ayaklanmalarının Akdeniz'in ortasında ansızın patlayan fırtına gibi önüne çıkan her şeyi sürükleyeceğini biliyordu ve fırtınayı büyümeden denetim altına alabilmek umuduyla atını ön tarafa sürdü. İkinci vezir Pertev Paşa da onu izledi. Alay ise Şehzade Camii'ne varmış, Yeniçeri yığılması 5000 kişiyi aşmıştı. Pertev Paşa onlara yaklaşarak, "Layık değil yoldaşlar, yol açın, padişahımız geçsin" diyecek oldu. O anda iri kıyım bir yeniçeri, arkasındaki yeniçerileri göstererek, "Bire bastı bacak fitne, bunlar senin kölen midir?" diye bağırdı. Bir başkası da, "Sen serdar mısın ki böyle laf edersin?" dedi ve paşayı mızrağıyla dürtüp attan alaşağı etti. Yapılanları görünce rengi sapsarı kesilen Piyale Paşa, "Ne yapıyorsunuz yoldaşlar? Ayıp değil midir, yol mudur böyle etmek?" diyerek araya girmek istedi. Ama Yeniçerilerin cüreti gittikçe artıyordu. İçlerinden biri, "Sen bir gemici azap ağasısın, bize yol söylemek ne yoldur?" dedi ve kargısıyla onu da itip attan düşürdü. Sokollu ve yeğeni 4. Vezir Ahmet Paşa, tehlikenin boyutunu kavrayıp ön tarafa gelerek askerlere altın serpmeye başladılar. Böylece Yeniçerilerin katılığı gevşer gibi oldu ve alay zar zor ilerleyerek sarayın birinci kapısına yaklaştı. Ama bu gevşeme vazgeçme değildi. Yeniçerilerin 500 kadarı saraydan içeriye girerek Bab-ı Hümayun'u kapattı. Sokollu bir yandan asilere avuçla altın serperken bir yandan da "Lütfeyleyin yoldaşlar" diyerek birkaç yüz Yeniçeri'yi yanına alıp onlarla söyleşerek saray girişine yaklaştı. Yeniçeri ağası Ali Ağa ise, "Sizin elinizdeyim. Arzu ederseniz bununla beni boğabilirsiniz. Ama önce beni dinleyin" anlamına gelen bir hareketle mendilini boynuna bağlayarak askerin arasına yayan karıştı. "Hay yoldaşlar, niçin böyle yaparsınız? Lütfedin, ihsan edin" diye yalvardı ama asiler, "Sen bize sefer yolunda şekerli peksimet yedirdin. Seni severiz. Ama şimdi yeni padişaha hazine arttırmak istersen olmaz. O zaman sen de kurtulamazsın" diye karşılık verdiler. Ardından vezirleri önlerinden sürerek padişahın çevresini sarıp bağırdılar. Geri eski kanunu Vera, Vera! Etrafındaki birkaç yüz yeniçeriyi sakinleştirebilen Sokollu, padişahın yanına gelip, ''Şevketli hünkârım, bunlar mübarek lisanınızdan verildiğini işitmedikçe teselli olmazlar. Lütfeylen, fitne def olsun. Buyurun.'' dedi. Selim'in yüz kasları kasılmış, gözleri dehşetle patlamış, damarlarından tüm kanı çekilmişti. Yıkılmıştı, korkuyordu ve acizdi. İçlerinde Türkçe bilen var ise gelsin, söyleyelim diye inledi. Kimse öne çıkmadı. İtiş kakışlar arasında kulakları sağır eden uğultu vardı ve kimin ne dediği anlaşılmıyordu. Sokollu, susun dercesine ellerini havaya kaldırınca uğultu hafifledi. Selim, cıvık hamur gibi yere yığılmamak için son gücünü harcıyordu. Belki de içinden, böyle mi yenecektin Süleyman'ı, bu halinle mi ondan büyük Osmanlısın diyordu. Yumruklarını sıktı, hırıltılı bir sesle, cümle bahşiş ve terakkiler verilsin, makbulümdür dedi. Bunun üzerine saray dışındaki yeniçerilerden bir bölümü içeri girerek kapıda barikat kuran arkadaşlarına padişahtan söz aldıklarına dair güvence verdiler. Ulumalar kesilmiş, işi padişaha linç etmeye dek götürmeye kararlı olan yeniçeriler, fırtına diner dinmez sakinleşen deniz gibi sessizce çekilmeye başlamışlardı. 2-3 gün içinde isyanın elebaşlarından 10-15 yeniçeri idam edilecek, İstanbul'da asayiş sağlanacaktı. Ama Selim, saltanatı yitirdiğini düşünüyor, Sokollu kıs kıs gülüyordu. Kendi suratını görmeye katlanamayan Selim, 5 Aralık 1566 günü Yeni Saray'daki ilk sabahında saray ağasını çağırtarak has odasında ve gelip geçtiği koridorlarda tek ayna görmek istemediğini yığınla tehditlerin eşliğinde ona sıkı sıkıya tembih etti. Yaşadığı kargaşadan kalan izler, korku, telaş ve aşağılanmadan ibaretti. Sık sık Şehzade Mustafa'yı anımsıyor, onun padişah çadırına doğru sanki yüksek dağıymış da başı bulutla berabermiş gibi alkışlar arasında yürüyüşünün resimleri beyninde çaktıkça omzu çöküyordu. Sokollu'nun isyanı önceden öğrendiği halde kışkırtıcılık yaptığını bilmediğinden, onun gayretiyle tartaklanmaktan kurtulduğunu, hatta arızasında söylediklerini anında yapmadığı için hata ettiğini düşündükçe bu adam sayesinde günlerinin rahat geçeceğini umuyordu. Ama Sokollu'da isimlendiremediği iticilik vardı. İplik gibi üst dudağının altındaki sarkık ve etli alt dudağı, sivri ve küçük çenesi, kıpkırmızı ve fırlak elmacık kemikleri, hele kısılmaktan çizgi haline gelen gözlerindeki kıyıcı olduğu kadar kararlı ama sinsi bakışlarıyla, koca kulaklı ve duygularını dışa vurmayan bu avuç kadar küçük yüz, ona Sansar'ı anımsatıyordu. Piyalenin getirdiği ganimet olmasaydı, tam takır olan hazineden culus bahşişleri ödenemeyecekti. Birden aklına şeytanca bir fikir geldi. Kendisini seven zaten olmadığından yeni vergiler Vezir-i Azam'ın gaddarlığına verilecek, halk da ona karşı kin ve nefret duyguları doğacaktı. Ulemayı yanına çekmekte yararlı olabilirdi. Hiç düşünmeden o güne dek yapılmamış işi yapıp ulemaya da culus bahşişi dağıtarak hazinenin iyice boşalmasını sağladı. (28. ayrımın sonu. Sayfa 284. Devamı 29. ayrımda.